Ayrım 40.
Yakın çevresindeki danışmanlarıyla birlikte Hiram Abbas'ı da suikast araştırmasında görevlendirdi. Suikastla ilgili olarak akla hayale gelmeyecek senaryolar üretiyorlardı. Bunlardan biri suikastın arkasında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Sabri 25oğlu'nun olduğu iddiasıydı. İddiaya göre Türkiye'deki azınlıklara yönelik 6-7 Eylül 1955 olaylarının organizatörü, özel harpçi 25oğlu suikastı Özal'a Cumhurbaşkanlığı yolunu kesmek için planlamıştı. Belçika Kulübü'nün üyesi Orgeneral 25oğlu'nun adı o günlerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı için geçiyordu. Bir başka yoruma göre Orgeneral 25oğlu'nun önünü kesmek isteyenler bu senaryoyu ortaya atmıştı. Başbakan Özal, yaş haddi nedeniyle emekliliği gelen ordu içinde kendisine en yakın bulduğu Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kemal Yamak'ın süresini uzatmak istiyordu. Orgeneral Yamak'ın yerine 3 aday vardı. MGK Genel Sekreteri Orgeneral Sabri 25oğlu, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Kaya Yazgan ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Doğan Güreş. Bu atamanın çok önemli bir nedeni vardı. Kara Kuvvetleri Komutanı olacak Orgeneral bir aksilik olmazsa muhtemelen 1991 yılının Genelkurmay Başkanı olacaktı. Eğer Orgeneral Yamak'ın süresi uzatılırsa 3 Orgeneral de emekli olacaktı. Hatta Orgeneral Yamak Eylül ayına kadar koltuğunda oturduğu takdirde Orgenerallikte bekleme süresini dolduran 3 Orgeneral de otomatikman emekli olacaktı. Ne oldu dersiniz? Tatilini Side'de geçiren Başbakan Özal'a başlarında bir tüm general olmak üzere 3 kişilik bir askeri heyet gidip Yüksek Askeri Şura'nın kararını imzalattılar. Ordunun kararına göre Kemal Yamak emekli, Doğan Güreş Kara Kuvvetleri Komutanı yapılmıştı. Dipnot: Turgut Özal Cumhurbaşkanı olduğunda özel harpçi Kemal Yamak'ı unutmadı. Emekli Orgeneral Kemal Yamak'ı Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri yaptı. Genel Sekreteri Kemal Yamak'la birlikte TSK içinde kendilerine yakın isimleri önemli görevlere getirmek istese de hiç başarılı olamadı. Askerler Özal'ı methetmişti. Biz tekrar Özal suikastine dönelim. Adı Uğur Tonik, emekli Yargıtay savcısıydı. Kemal Horzum'un Emlak Bankı 70 milyon dolar dolandırmasıyla ilgili soruşturmaya Başbakan Turgut Özal'ın direktifiyle katıldı. Suikast olayından sonra Horzum'un bu işte parmağı olup olmadığını araştırmak da yine kendisine düşmüştü. Araştırmaya başladığı günlerde İstanbul Ortaköy'de 3 MİT görevlisi tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Emekli Yargıtay savcısı Özal suikastinin Horzum'la ilgili olmadığını belirtiyor ve ekliyordu. O zaman bana Meclis Horzum komisyonunda sordular. Dedim ki acaba Kaya Erdem ile bunların arasında bir ilişki var mı? Şu sorunun cevabı aranmalıydı. Kartal Demirağ'ın kurşunu hedefi bulsaydı, Özal ölseydi yerine kim gelecekti? O zaman en popüler isim kimdi? Dipnot: Röportaj Hakan Aygün, Reha Maden, Aktüel Dergisi 25 Haziran 1992. Mutlaka tesadüftür ve suikastla ilgisi yoktur ama biz bir notu aktaralım. Başbakan Özal suikastinden 5 ay sonra Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem görevinden istifa etti. Turgut Özal ile Kaya Erdem arasına kara kedi girdi. Eski dostlukları bitti. Özal eski dostuna karşı çok kırgın davranıyordu. Bu arada Turgut Özal suikastı ile ilgili sırlar toprağa gömüldü. Denilir ki Özal suikastin neden yapıldığını ve arkasında kimler olduğunu öğrenmişti. Mektuplar savaşı sürüyor. Başbakan Özal ile emekli Hiram Abbas gelişen olaylar karşısında birbirlerine yine yapışmak zorunda kalmışlardı. Hiram Abbas Özal suikastinin perde arkasını araştırırken MİT içindeki mektuplar savaşı kıran kırana sürüyordu. MİT içindeki köstebek basına gönderdiği 16 Ağustos 1988 tarihli mektubunda şayet Türkiye'de mafyanın belli kırılacaksa bazı MİT personelinin kesinlikle tasfiye edilmesi gerektiğini yazıyordu. Hiram Abbas, Mehmet Eymür, A. Tarıbelen, Mehmet Ali Kaşıkçılar, MİT eski MAH Başkanı, Nuri Gündeş, eski İstanbul Bölge Daire Başkanı, Erkan Gürvit, İsmet Erensoy, Dursun Özberk, Emre Taner, İç İstihbarat Başkanı, Hilmi Turgut, eski ATİ Başkanı, Nihat Doğramacı ve bunların ayakçı takımının araştırılması gerekiyor. Köstebek teşkilat içindeki sözleşmeli uygulamasına son verilmesini istiyordu. Aksi takdirde MİT'in arşivindeki tüm bilgilerini kamuoyuna açıklayacaktı. Gerekirse en gizli belgeler Ankara Ulus Meydanı'nda halka dağıtılacak. Köstebek 1984 yılında Hiram Abbas'ın emekli olmasına rağmen Dündar Kılıç'ın sorgusuna katıldığını iddia ediyordu. Diğer sorgucuların da adlarını veriyordu. Mehmet Eymür, Atilla Aytek, Dursun Özberk, Sorgu Şube Müdürü Ayhan Özmen, komutan denen şahıs, Süleyman Yenilmez, Revir Başhekimi Sezai Bey, İsmet Erensoy, Turan Tüten, Nejat Albay, Tarıbelen... Köstebek üst düzey mafya babalarına MİT'ten belge düzenlenerek teşkilat görevlisiymiş gibi yurt dışına çıkarıldıklarını açıklıyor ve belgelerin basına postalanacağı tehdidinde bulunuyordu. Hiram Abbas ve Mehmet Eymür'ün Dündar Kılıç'ın sorgulamasına adı geçenlerle birlikte bir üst kadro oluşturduklarını açıklayan Köstebek, babalara pasaport sağlayanların da aynı ekip olduğunu belirtiyordu. Köstebek mektubunun sonunda Müsteşar Kor General Teoman Koman'a sesleniyordu. Mafyanın ve Hiram'ın adamlarını temizlemedikçe teşkilatı idare edeceğini sanma. Dipnot. Yeraltı dünyasının bazı isimleriyle aranan eski ülkücülerin MİT'ten aldıkları sahte pasaportla yurt dışına çıktıkları Köstebek'in mektubundan 10 yıl sonra Türkiye'nin gündemine gelecekti. Yazarın notu. Mehmet Eymür ile yardımcısı Korkut Eken Antalya'da buz fabrikası kurmuşlardı. Hiram Abbas ise yıllar önce Beyrut'ta yakın arkadaş olduğu Fevzi Gandur'un taşımacılık yapan şirketinde çalışmaya başlamıştı. Hiram Abbas arkadaşlarına yarı şaka yarı ciddi espri yapıyordu. Sizler para kazanma peşine düştünüz, ben hala devletin hizmetindeyim. Hiram Abbas emekliliğinde sadece özel suikastı ile ilgilenmiyordu, başka işleri de vardı. Sık sık Diyarbakır'a gidiyordu. O hal valisi Hayri Kozakçıoğlu ile çok samimiydi. Ancak daha çok yakın olduğu kişi bir dönem yardımcılığını yapan Diyarbakır MİT Bölge Başkanı Galip Tuğcu'ydu. Hiram Abbas'ın Diyarbakır'a sık sık gitmesinin nedeni yanında çalıştığı Ali Fevzi Gandur'un silahlarını pazarlamak için miydi? Bilinmiyor. Bilinen Hiram Abbas'ın Diyarbakır'a gittiğini hep gizli tutması. Dönemin OHAL valisi Hayri Kozakçıoğlu ile otelde buluşmasını bile bir gizlilik içinde yapıyordu. Bu gizlilik ne içindi? Saklamalarına rağmen MİT'in Ankara merkezi bu görüşmelerden nasıl haberdar oluyordu? Dipnot, Hiram Abbas ve İstanbul'daki avcı arkadaşlarının Güneydoğu'da macera olsun diye PKK avına çıktıkları iddia edildi. Ancak bu sözler iddianın ötesine geçemedi. Başbakan Özal'a rapor. Hiram Abbas emekliliğinde de silah sevdasından vazgeçmedi. Haftada 2-3 kere İstanbul'daki Sipahi Ocağı atış poligonunda atışlar yaptı. Bu arada başta bir gazetenin patronu olmak üzere bazı gazetecilere ateş talimleri yaptırıp nasıl silah kullanılacağını öğretti. Kitapla arası iyi değildi ama çok okuyan biri havasını vermeyi seviyordu. Analizci bir kafası yoktu ama onu da varmış gibi göstermek istiyordu. Başbakan Özal'la yakınlaştıktan sonra özellikle Orta Doğu konusunda bazı değerlendirme raporları göndermeye başladı. Alışkanlıktı. Tıpkı MİT personelinin yazdığı gibi raporunu beyaz bir kağıda yazdı. Raporun altında ne bir tarih ne de imzası vardı. Raporların bir özelliği de olayların hep maddeler halinde yazılmasıydı. 6 Eylül 1989 tarihli rapor bunun tipik bir örneğiydi. Amerika'nın Kissinger devri döneminden itibaren bir Orta Doğu planı mevcuttur ve Amerika'nın politik ekonomik yönden bölgeye hakim olabilmesini hedeflemektedir. Bu plana göre 1. Bölgede Amerika'nın jandarmalığını yapacak olan İsrail, Büyük İsrail planına uygun vaziyette Fırat-Nil nehirleri arasındaki sahada hakim ve etkili duruma girmelidir. 2. Bölgedeki Alevi, Sünni, Hristiyan toplumları, Ermeniler, Kürtler, ekalliyetler kullanılarak bölünerek plana karşı gücü meydana getirebilecek devletler zayıflatılmalı ve iç problemleriyle uğraşır duruma sokulmalıdır. 3. Filistin'in davasını ortadan kaldırmak için Lübnan bölünmeli ve topraklarının güney bölümü üzerinde bir Filistin iskanı imkanı sağlanmalıdır. 4. Lübnan'daki mali çevreler iç karışıklıklarla tahrip edilmeli ve petrodolar Lübnan dışına kaydırılmalıdır. 5. İsrail ve Suriye arasındaki Golan problemini çözüme ulaştırmak yönünden Lübnan'ın büyük bir bölgesinin Suriye'ye verilmesi gerekmektedir. Amerikan planını yazan Hiram Abbas bu senaryo neticesinde neler olduğunu da şöyle tahlil etmekteydi. Yukarıdaki maruz plan İsrail ve Suriye'nin çıkarlarına uyduğu ve petrodoların bankalarına akabileceği düşüncesiyle başta İsviçre olmak üzere Avrupa ülkelerine de ters gelmediği için bir karşı koyma ile karşılaşmamıştır. Ancak İsrail-Lübnan harbi İsrail'in bir istila savaşını yapamayacağını göstermiş ve İsrail'in bölge jandarmalığı hayalini çürütmüştür. Amerika'nın petrodolar nedeniyle yanında olan Avrupa, Lübnan Savaşı'nın kısa sürede değil 15 senede bile sonuca ulaşamaması, sivil halkın katliamı ve bombardımanlar karşısında Amerikan planına karşı cephe almıştır. Kendi işlerinde de Alevi, Sünni, mezhep farklılıkları olan İslam ülkeleri, Lübnan bölünmesinin kendi ülkelerinde de intikasları olacağı endişesiyle politik çareler aramaya başlamışlar ve Suriye'nin Lübnan'daki aktif tutumuna karşı cephe oluşturmuşlardır. İnsan hakları konusunda öncü durumunu korumak isteyen Amerikan hükümeti kendi halkı karşısında dahi zor duruma düşmüştür. Sovyetlerin bölgedeki sızmaları eskiden endişe yarattığı halde Lübnan'daki katliam karşısında bölgeye bir temsilci göndererek siyasi girişim yapabilmişler ve çeşitli çevrelerde Sovyetlerin bu politik girişimi müspet karşılanmıştır. Amerika son ana kadar Lübnan ve Orta Doğu politikasını ısrarla sürdürmüş ve Suriye ile müştereken Fransız filosunun Lübnan önlerinden ayrılmasını Fransa'ya yaptığı baskı ile sağlamış ise de plan artık çökmüştür. General Michel Aoun birkaç gün evvel yabancı basına Lübnan'da yaptığı bir açıklamada Amerika'nın Lübnan'daki siyasetini izah etmiş, Orta Amerika'da uyuşturucu mafyasına karşı aktif önlemler alan Amerikan idaresinin Lübnan Bekaa'daki afyon ve uyuşturucu yetiştirilmesi, imali ve dünyaya pazarlanması konusunda Suriye'ye göz yumduğu ve bu surette Suriye ekonomisinin Suriye'nin kendi politikasını bölgede yürütmesi karşılığında ayakta tutmaya çalıştığından bahsetmiştir. Ayrıca Beyrut'taki bombalı arabalarda CIA'nın parmağı bulunduğuna dair elde ettikleri delil ve emareleri sıralamıştır. Son olarak General Michel Aoun kendilerini de Lübnan ve dünyanın her tarafında rehineler ele geçirip baskı unsuru olarak kullanılabileceğinden bahisle Amerikan idaresini tehdit etmiştir. Bu beyanatın hemen akabinde Beyrut'ta Amerikan aleyhindeki nümayiş ve elçiliğe saldırılar başlamış, Amerika Lübnan'daki elçiliğini boşaltarak memurlarını Kıbrıs'a göndermeye mecburiyet hissetmiştir. Gelişmeler Amerika'nın Lübnan Orta Doğu politikasında değişiklikler yapacağı kanısı da uyandırmaktadır. Muhtemelen önümüzdeki günlerde Lübnan'da bombardımanlar duracak, 3 ay müddetle ateşkese gidilecek ve politik çözümler araştırılacak ve Lübnan'da herkesin kabul edeceği bir cumhurbaşkanı seçimi yapılacaktır. Orta Doğu'daki yeni politika ve gelişmeler Türkiye için de önemli hususlar ortaya çıkarmaktadır. İsrail'in Orta Doğu'da jandarmalık yapamayacağının ortaya çıkması, Türkiye'nin Amerikan nezdindeki önemini arttırmıştır. Ancak Amerika jandarmalık görevini Türkiye'ye yüklemek için imkanlar araştıracak, belki Kürt ve Ermeni problemleri içerisinde en azından bilgi toplamak vesaire için daha fazla olacaktır. Suriye, Lübnan'da olaylara batmış, Amerika ile işbirliği içerisinde tam görülmüş ve diğer İslam ülkelerinin tepkisini çekmiş zayıflamıştır. PKK'yı desteklemesi muaciyesinde Türkiye'nin çok sert şekilde üzerine gitmesi mümkündür. Tepki gösterebilmesi imkanına sahip bulunmamaktadır. Lübnan'daki gelişmeleri Türkiye yakinen takip etmelidir. Orta Doğu'daki politik gelişmelerin ve değişimlerin en iyi takip edebileceği saha Lübnan'dır. Sahada istihbarat olanaklarımız üst seviyede götürülmelidir. Arz ederim. İstihbaratçıların göremediği şoke olay. Bu analizlerinde dünyadaki birçok istihbaratçı gibi Hiram Abbas da bir büyük gelişmeyi hesap edememişti. Çift kutuplu dünya artık çözülüyor, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Soğuk Savaş dönemi sona eriyordu. Dünya iki sihirli sözcüğü tartışmaya başlamıştı, Glasnost ve Perestroika. Berlin duvarı yıkılıyor, Varşova Paktı ortadan kalkıyordu. Bu doğal olarak her ülkenin dış politikalarına yansıyacak, dengeler, ittifaklar yeniden kurulacaktı. Nükleer savaş çıkma olasılığı artık ortadan kalkıyordu. Yeni bir savaş biçimi ortaya çıkıyordu. Gözler 3. Dünya ülkelerindeki düşük yoğunluklu ihtilaflara çevrilmişti. Müttefik tanımı da değişiyordu. Artık müttefikten eskisinden çok daha fazla riske katılması isteniyordu. Türkiye'nin var olduğu söylenen kuzeydeki tehdidi ortadan kalkıyordu. Yeni tehditler doğu, batı ve güneyden de gelebilirdi. Rusya, Irak, İran, Suriye yeni düşmanlardı. Caydırıcılık teorisi kalkıyordu, en iyi savunma saldırıydı. İç tehdit değerlendirmeleri de sil baştan yapılıyordu. TSK bile yeni döneme yapısal değişiklikle giriyor, alayları tümenleri kaldırmayı, hareket kabiliyeti daha fazla profesyonel orduyu tartışmaya başlıyordu. Teçhizatlar elden geçiriliyor, milyarlarca dolarlık yeni silah ihaleleri arka arkaya açılıyordu. Yıllardır savunma rolü verilen TSK'ya bir çivi bile çakmayan siyasi iktidarlar bu kez para musluklarını ardına kadar açıyorlardı. Dünya ve Türkiye yeni bir döneme girer de ABD boş durur mu? ABD'nin Ankara Büyükelçisi değişti. Yeni Büyükelçisi Morton Abramovich, Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Araştırma Müsteşar Yardımcılığı görevini bırakarak Türkiye'ye gelmişti. CIA, FBI, Güvenlik İstihbarat Örgütü, SIA ve Savunma İstihbarat Örgütü, DIA gibi Amerika'nın en önemli istihbarat kuruluşları arasında koordinasyon görevini bırakmıştı. Tayland ve Viyana'da büyükelçilik yapmıştı. KGB'ye göre CIA'nın en tehlikeli isimlerinden biriydi. CIA, Mossad ilişkilerinde hep aktifti. Mısır, Malezya ve Pakistan Abramovich'i ülkelerinde büyük ölçü olarak istememişlerdi. Arap dünyası Abramovich ile birlikte ABD Büyükelçiliği'nin İsrail sefareti gibi çalışacağını öngörüyorlardı. Dipnot, dedikleri daha sonraki yıllarda haklılık kazandı. Türkiye, Abramovich ve ondan sonraki yıllarda İsrail ile birçok ikili anlaşmayı imza attı. Yeni ABD Büyükelçisi ANAP'a uğur getirmedi. 27 Mart 1989 tarihinde yapılan yerel seçimlerde ANAP hezimete uğradı. Bu sonucu ne ANAP ne de ABD bekliyordu. O tarihte Cumhuriyet Gazetesi'nin Washington temsilcisi olan Ufuk Güldemir, Texas Malatya kitabında seçimin ABD'deki yansımalarını şöyle değerlendiriyordu. Mart 1989 yerel seçimlerindeki ABD yenilgisi Washington'da tam bir soğuk duş etkisi yaptı. Dışişleri'nin Türkiye ile ilgili dairesi geç vakitlere kadar mesai yaparak inanılmaz olarak niteledikleri seçim sonuçlarını analiz ederken şu sorulara yanıt arıyorlardı. ANAP'ın kaderi ne olacak? Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi yönde gelişecek? ABD'nin korktuğu olmadı. 31 Temmuz 1989 tarihinde meclisteki 3. tur oylamada 263 oy alan Turgut Özal, Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı oldu. Özal'ın Cumhurbaşkanı olmasıyla Çankaya Köşkü'ne MİT'ten imzasız mektuplar yağmaya başladı. Bunlara bir örnek. Genelkurmay'ın bir yan ünitesi gibi çalışıyoruz. Evlenecek olan paşa çocuklarının güvenlik tahkikatını bile bize yaptırıyorlar. Bu kız iyi midir? Bu erkek nereye gider? Ne yapıyor gibi. Sanki biz bunları yapmak için kurulduk. 25 Ocak 1990 tarihli bu mektubu kaleme alan yaşlı bir MİT görevlisi kafasını evlenmelere takmıştı. Teşkilat bir kapalı kutu olması nedeniyle teşkilat içi evlenmeler çok fazladır. Bunun neticesinde şark hizmetine ancak bekar memurlar veya eşi çalışmayanlar ile eşi öğretmen, devlet memuru gibi olan personel yapmaktadır. Özellikle riyaset makamındaki bayanlarla evli memurlar bu konuda sırf şark hizmetine gitmemek için DEBİ, dış istihbarat, ETİ bünyesindeki bayan memurlar tercih ediliyor, yıllardır Ankara dışına ancak yaz kampına gitmek için çıkmışlardır. Cumhurbaşkanı Özal ile Hiram Abbas'ın ilişkileri sürüyordu. Cumhurbaşkanı Özal 7 Mart 1990 tarihinde evinden çıkarken öldürülen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç'e kimler tarafından suikast tertiplendiğini öğrenmek için de Hiram Abbas'tan bilgi istemişti. Aslında Hiram Abbas MİT'in bazı hukuk dışı uygulamalarını eleştiren gazeteci Çetin Emeç'i sevmiyordu. Çetin Emeç Hiram Abbas'ın kızının düğününde olanları mahut düğün diye kaleme almıştı. Hiram Abbas ne kadar sevmese ve kızsa da Çetin Emeç suikastini Özal istediği için araştırmaya başladı. Bu arada Türkiye'nin doğu sınırında sıcak gelişmeler oluyordu. Ordu 27 Mayıs'ın arkasında. 2 Ağustos 1990 Irak Kuveyt'i işgal etti. ABD Körfez'e asker yığmaya başladı. Körfez krizinin yaşandığı 1990 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde neler oluyordu? Cumhurbaşkanı Özal çiçeği burnunda genel sekreteri emekli orgeneral Kemal Yamak'la kafa kafaya verip TSK içindeki atamalarla ilgili stratejiler tespit ediyordu. Özal Jandarma Genel Komutanlığı'na 2. Ordu Komutanı Orgeneral İbrahim Türk Genci'ni düşünüyordu. Gazeteler Orgeneral Türk Genci'nin bu göreve getirileceğini ağız birliği etmişçesine haber yapıyorlardı. Ne var ki Yüksek Askeri Şura Orgeneral Türk Genci'ni Harp Akademileri Komutanlığı'na göndermişti. Jandarma Genel Komutanlığı'nı ise sürpriz bir isim Orgeneral Eşref Bitlis getirilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ordu komutanlığı yapmamış bir orgeneralin kuvvet komutanı olması yasa gereği olmasa da temayüller gereği şarttı. Ancak orgeneral Bitlis ordu komutanlığı yapmadan bu göreve getirilmişti. Dipnot, orgeneral Eşref Bitlis'in ölümüyle ilgili olarak araştırmacı gazeteciler Adnan Akfırat Kaynak Yayınları 1997 ve Cüneyt Özdemir'in İletişim Yayın Evi 1998 kitaplarına bakabilirler. Orgeneral Bitlis'in kazaya mı yoksa suikasta mı kurban gittiğini öğrenmek isteyenler gerekli yanıtı bu kitaplardan bulabilirler. Jandarma Genel Komutanlığı için adı geçen bir diğer komutan Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aşir Özözer'di. 12 Mart askeri darbesinin ünlü komutanı Faik Türün'ün damadı olan Orgeneral Özözer de o yıl yüzü gülmeyen paşalar arasındaydı. Gölge Başkanlık olarak bilinen MGK Genel Sekreterliğine Orgeneral Nezihi Çakar getirildi. Orgeneral Çakar ordu içinde Özal'a karşıtlığıyla biliniyordu. Üru ekibindendi. Dipnot, Belçika Kulübü'nün önemli isimlerinden olduğu ve Genelkurmay Başkanlığı için adı geçen Orgeneral Nezihi Çakar emekli olduktan sonra Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in danışmanı oldu. Cumhurbaşkanı Özal karşıtı olarak bilinen 5. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yavuz terfi ettirilerek Orgeneral yapıldı ve 2. Ordu Komutanı oldu. Orgeneral Kemal Yavuz'a geleceğin genelkurmay başkanı olarak bakılıyordu. O da Üruğa yakındı. Ordunun üst komuta kademesinin çoğunluğu 27 Mayıs askeri hareketin içinde yer almış askerlerdi. Kemal Yavuz, Doğan Beyazıt ve Eşref Bittis, Sol Kemalist 9 Mart 1971 hareketinin de içinde bulunmuşlardı. 1990 Askeri Şurası bir şekilde Yamak-Üruh çekişmesi olarak geçmişti, kazanan Üruh ekibiydi. Birkaç yıl önce Genelkurmay Başkanlığı'nı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlamayı düşünen Özal'ın artık orduda hiç ağırlığı yoktu. Aynı yıl Özal'ın çok istemesine rağmen Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan'ın İmralı'dan İstanbul'a getirilen naaşları için yapılan devlet törenine hiçbir subay katılmamıştı. Genelkurmay temsilci bile göndermemişti. Ordu 27 Mayıs'a tekrar sahip çıkmanın işaretlerini veriyordu. Özal ise orduyu Irak'a sokup bir koyup üç almanın hesaplarını yapıyordu. Körfez krizindeki çizgiyi belirlemişti Özal. Aktif dış politika. Aktif dış politika kuşkusuz aktif ordu ve aktif istihbarat anlamına geliyordu. Aktif orduyu oluşturmanın yolu paradan geçiyordu. Körfez krizinin başladığı günlerde dünya Sovyetler Birliği'ndeki değişimlere paralel olarak süper güçlerin silahsızlanma görüşmelerine tanık oluyordu. Ancak bu arada başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın yoksulları silahlanıyordu. 1989 yılında Orta Doğu'ya 8 milyar dolarlık silah satan ABD, 1990 yılında bu rakamı 18,5 milyar dolara çıkardı. Aynı yıllarda Fransa, İngiltere, İtalya ve Almanya silah üretimini %22,4'ten %32'ye çıkardılar. Ne tesadüf, Körfez krizinde Orta Doğu ülkelerine Pentagon aracılığıyla silah satan ABD'nin silah devleri McDonnell Douglas, General Dynamics, General Electric, Yahudi firmalarıydı. Kuveyt'in 60 milyar dolarlık imarını gerçekleştiren General Motors, Chrysler, Motorola, Kennet, FMC Corporation, Bechtel, Mittal, Raytheon, Caterpillar'dı Yahudi şirketleriydi. Buna karşı çıkanları korkaklık ve sünepelikle eleştiriyordu. Özal kendisine karşı çıkanların isimlerini açıklıyordu. Genelkurmay, Harbiye ve Dışişleri Bakanlığı, Mülkiye. Türkiye'nin sınırında sıcak saatler yaşanırken devletin zirvesinde soğuk savaş vardı. Köşk İstihbarat Teşkilatı. Hiram Abbas emekli istihbaratçı kimliğiyle Cumhurbaşkanlığı köşküne rahatlıkla girip çıkıyordu. Özal'a istihbarat ve Orta Doğu politikaları konusunda briefingler verilmişti. Özal, Hiram Abbas'a söylediklerini rapor haline getirip kendisine göndermesini istemişti. 21 Ağustos 1990 tarihinde Hiram Abbas artık raporlarına "Sayın Cumhurbaşkanım" diye başlıyordu. Hiram Abbas raporunda Cumhurbaşkanı Özal'a aktif dış politikasının gerçekleşmesi için aktif istihbaratın şart olduğunu belirtiyordu. "Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye'nin Orta Doğu ve Dünya devletleri muvacihesinde son günlerdeki aktif politikası istihbarat ihtiyacını önemli ölçüde arttıracak ve aynı zamanda hedefleriyle yöntemlerinde de değişiklik gerektirecektir." 1960 ihtilalinden sonra Genelkurmay patronajına giren istihbarat örgütümüz, ülke içerisindeki aşırı uçların çalışmalarına sızma ve onları ifna etmeye, dışarıda ise birinci kuşak devletlerin askeri güçlerini tespite yönelmiş, görevini topladığı bilgileri ilgili makamlara intikal ettirmekle sınırlamıştır. Bu maruz sınırlamanın gerekçesi de servisin yıpranmaması olmuştur. Türkiye'nin dış devletlerden ziyade içe dönük politikası ve Genelkurmay'ın sadece dış devletlerdeki askeri konuş, kuruluşa, içeride de yıkıcı, bölücü faaliyetlere ilgi göstermesi ise üst makamların MIT'i ana görevine yöneltme fonksiyonlarında zafiyet meydana getirmiştir. Bugünkü çalışma ve yöntemleriyle MIT'in devletimizin aktif politikasında vazgeçilmeyecek unsur olan milli istihbarat ve enformasyonu oluşturamayacağı düşünülmektedir. Diğer yönden istihbarat kuruluşları sadece bilgi toplamakla yetinmezler. Devletlerinin gizli politikalarını tatbiki için önemli bir alettirler. Bush'un Saddam Hüseyin'i devirme görevini CIA'ya vermesi, Suriye'nin Orta Doğu'daki bugünkü gücüne muhaberat teşkilatıyla kavuşması, muhaberatın ASALA, PKK, AMAL vesaire gibi örgütleri devletlerinin politikası muvacihesinde kontrolü ve kullanması, arz ettiğim hususlara yakın birer misaldir.